Ayrım 9, sayfa 105. Evinde kaldığı süre içinde güzel yemekler pişirdi Nuriye Hanım kocasına. İstanbul'a gitmek için ayrıldığında da uzun uzun dua etti arkasından. Dirliğimiz, düzenimiz, huzurumuz, sağlığımız sürsün diye Tanrı'ya. Abdülrezzak Bey, İstanbul'da şantiyeden sonra Metris'te yatan kardeş bildiği Barış'ı ziyarete gitti. Kabustu. Gün değişmiş, Metristepe kahramanlarının torunları sağda solda cezaevlerinde yatıyordu şimdi. Bütün o savaşlar bugünler için miydi? O gün açık görüş vardı. Abdülrezzak Bey, Barış Bey'le görüştü. Barış Bey, fikir suçlusu ve bir gazetenin yayın sorumlusuydu. Adı komüniste çıkmıştı ama değildi. Ancak cezaevindeki birçok görevli sakıncalıdır diye bir vebalıdan sakınır gibi uzak duruyordu ondan. Fakat her zaman bir akıl ve vicdan farklı düşünebilir çoğunluktan. Bir ihtimal bu yüzden az sayıda da olsa kimi cezaevi görevlisi aydındır, gazetecidir diye saygı gösteriyordu Barış'a. Bunlar açık görüşte hoşgörülü davrandılar. Aslında birbirleriyle akraba olmayan ancak dedeleri Metristepe'de ve diğer cephelerde omuz omuza savaştığı için büyütüldükleri aile ortamlarında dinledikleri askerlik anılarıyla birbirlerini akrabadan yakın saymış iki insan. Barış ve Abdülrezzak birbirlerine sarıldılar. Abdülrezzak tüm ziyaretlerinde olduğu gibi başlangıçta ağlayacaktı ama kendini tuttu. Ağlarsa ayıp olurdu. Hal hatır sordular. Abdülrezzak'ın metresi hariç birbirlerinin her şeyini bilirlerdi. Sonra Abdülrezzak avukatıyla ilgili birkaç şey söyledi Barış'a. Parası yoktu. Abdülrezzak Bey ona avukat tutmuştu. Bir ara söz Metristepe'ye geldi. Barış, Metristepe'ye gittin mi abi? Küçükken babam götürmüştü bir kere. Yok abi, o sayılmaz. Bir de şimdi git. Ne var, ne oldu? Sen bir git abi, sonra konuşuruz. Sen bir ilgiyi gör. Çok mu ziyaretçi gidiyor Barış? Üf, gitmez mi? Bir gör. Barış gözlerini birkaç saniye görmediği bir noktaya diktikten sonra, biliyor musun Abdülrezzak abi? Elime hiç siyah almadığım, adam öldürmediğim, kimseyi dövmediğim, kimseye sövmediğim halde yalnızca kanunlar fikirlerimi beğenmedi diye fikir suçundan hapis yapmak kötü geliyor bana. Kanunlar böyle mi gerçekten? Öyle diyor kanunlar ya. Biraz kanunlarda var, biraz yorumlar öyle. Akıl edip de bir zamanlar bu kanun yanlıştır, başımızı yakar diyememişiz başında. Fikir suçu tuhaf bir şey Barış'ım. Engizisyon döneminde fikir suçu vardı. Fikir suçundan Bruno'yu yaktılar. Galile Kılpa'yı kurtuldu. Hitler'in, Stalin'in, Brejnev'in faşizminde fikir suçu vardı. Olur, iyi de Türkiye Cumhuriyeti'ne fikir suçu yakıştı mı? Abdülrezzak, Türkiye Cumhuriyeti'ni çok sevdiği için kendini bir an suçlu hissetti. Fikir suçundan ceza almak beni üzüyor. Ama daha fazla üzen ne biliyor musun abi? Kurtuluş Savaşı'nın güzelim Metris Tepesi'nin adını şu rezalet yuvası cezaevine vermişler abi. İşte asıl bu kahrediyor beni. Barış'ın gözleri doldu. Onun gözleri dolunca artık Abdülrezzak'ın da kendini tutması gerekmiyordu. İnce ince dişlerini sıka sıka ağlamaya başladı Barış'ın karşısında. Az sonra Barış, bir zamanlar Cumhuriyet'ten önce bir saldırı olursa İstanbul'a diye siperler metrisler kazmışlar bu yüksek tepeye. Bir cezaevi yapınca da Metris cezaevi demişler adını. Geçmişimizin güzel adları ya dava adı oluyor ya cezaevi adı. Bu da galiba bir tür kültür erozyonu. Barış bir süre bir zamanlar Metris cezaevinde yaşanan rezillikleri, çekilen acıları anlattı ona. Abdülrezzak nedense Bozüyük'teki Metris Tepe ile İstanbul'daki Metris cezaevinin adları arasında bir bağlantı kurmamıştı bugüne kadar kafasında. Neler vardı, neler oluyordu bu dünyada? Barış şöyle devam etti. Bence abi, bazı hapishanelerin adları sessizce özetler içinde yaşananları. Ankara'daki Ulucanlar cezaevi mesela. Belki tesadüf ama ismiyle müsemma. İçinden geçen insanlar, sen tut, Ulucanlar de hapishaneye. Nereden bildin birader içinde Ulucanların yatacağını? Ecevit'in, Ahmet Arif'in, Deniz Gezmiş'in ve ötekilerin burada yatacağını nereden bildin? Barış, Ulucanların müze yapıldığını, bir zamanlar 80 kişilik koğuşların pencerelerine, üzerlerine yağlı ve pis onca insan nefesi sindi diye kuşların konmadığını, özgürlük timsali güvercinlerin bile özgür olmayan insanlardan uzak durduğunu anlattı. Abdülrezzak böyle konularda bilgi sahibi değildi. İlgisi de yoktu. Ama dinledikleri onu derinden sarstı. Siyaset başka bir şeydi. İnsanlara sevgi ve merhamet duymak başka bir şey. Sanırım Ezop masallarından birinde okumuştum abi diye devam etti Barış. Kartalın kemiğinden ok yapmış avcının biri. Bir başka kartalı vurmuş. Vurulan kartal ölmeden önce demiş ki, öldüğüme yanmıyorum da bir kartal kemiğiyle vurulduğuma yanıyorum. Bu masal bizim için de geçerli. Bizi vuranlar kendi kemiğimizden yapılan oklar. Bizim canımızı, bizim canlarımız ok olup vurdu. 12 Mart'ta, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de ve 2000'lerde. Avcı bizi bize kırdırdı. Abdülrezzak, Barış'ın bu son cümleyle ne demek istediğini tam anlamadı. Ama sormak da istemedi. Zihni ve kalbi yorgundu. Bir de şu abi, niçin hapiste olduğumu tam olarak bilmiyorum. Yapma be koçum, biliyorsundur. Vallahi tam olarak bilmiyorum. Bazı şeyleri tahmin ediyorum. Ama tam bilemiyorum. İlginç. Sana inanıyorum da. İnsan sanki niye hapis yattığını bilir gibi geliyor. Ben milletime çekmişim abi. Biz milletçe dayak yeriz ama niye yediğimizi bilmeyiz. Nasıl? Bak mesela, bin yıllar beri Karagöz Hacivat'ı döver. Hacivat aydındır. Karagöz ise halkımız. Hacivat niçin dayak yer? Belli değildir. Doğan Cücenoğlu'nun anlattığı bir hikaye. Karadenizli'nin birisi dolmuşa binmiş. Biner binmez arkadaki adam ensesine kuvvetli bir tokat atmış. Tokadı yiyen dönüp demiş ki, Haçan sen bana tokat attın. Belli ki ben bu tokadı hak ettim. Ama niye hak ettim bilmiyorum. Sen de bakayım bana, ben bu tokadı niye yedim? Bu hikayede kabullenme mi var, itiraz mı? Bence milletimin gerçeği var yalnızca. İlkokulda sıra dayağından geçirirdi öğretmen. Niye dayak yediğimizi o zaman da bilmezdik. Ekim 2012'deydi. Gazetelere bak. Türkiye, dünyada en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke. Gazeteci olduğuna pişman mısın? Hayır, asla. İnsan olduğuma pişmanım yalnızca. Bir süre daha konuştular. Sonra ayrıldılar. Metristepe villalarında hayat durağandı. Korunaklı villakent, adı açıkça konmasa da, üstü kapalı, yarı açık bir cezaeviydi sanki. İçeride suçlu var mıydı? Bu önemli değildi. Nurşen giderek sıkılmaya başlamıştı. Gerçi Hanife ile yanı sıra komşularıyla sohbet ediyor, giderek haftada bir diye karar kılınan günlere katılıyor, televizyondaki kadın programlarını izliyordu. Ama yine de bazen havada hissedilen sıkıntı benzeri bir sıkıntı vardı yaşantısında. Bu arada Gazi Nurşenleri sokağından daha sık geçmeye başlamıştı. Başlangıçta utangaç, giderek alev alev yanan gözlerle bakmaya başlamıştı Nurşen'e. Bir, iki, üç, bitmedi. Gazi ne zaman geçse, Nurşen gözlerinin gerisine ulaşan, hatta elbiselerini delip geçen bakışlar hissediyordu üzerinde. İki gencin gözleri buluştuğunda, Nurşen, ışığa yakalanmış tavşanlar gibi birkaç saniye hareketsiz ve kaygılı duruyor, soluğu hızlanıyordu. Başlangıçtaki ürkekliğinin yerini giderek bir çaresizlik almaya başladı. Artık Nurşen'in gözleri, ne yapacağım şimdi ben diye bakmaya başladı Gazi'ye. Kimilerine göre su göz eden, aşk gözden doğar. Nurşen ve Gazi, hiç konuşmadan, uzaktan uzağa yakınlaştılar. Aşık oldular belki de birbirlerine. Nurşen derin bir huzursuzluk içindeydi. Her şey çok güzelken, hayatında ilk kez huzurlu bir yaşama ulaşmışken, bu genç girivermişti yaşamına aniden. Şimdi her şey mahvolabilirdi. Bir sabah uyandığında, kül kedisi gibi eski püskü yaşamında bulabilirdi kendini. Gözle görülür şekilde durgunlaşmaya başladı Nurşen. Günde pek çok defa, Allah'ım nereden çıktı bu iş demeye başladı içinde. Her şey yolundayken sokaktan az öteden geçen biri diri vücut ve bir çift talepkar göz her şeyini alıp götürebilirdi elinden. Site sakini hanımlar hafta sonları da toplanıyorlardı. Çünkü genelde erkekler metreslerinin yanlarına hafta içi günlerde uğruyor, pazar günlerini asıl evlerinde nikahlı eşleriyle çocuklarıyla geçirmeye çalışıyorlardı. O salı Nalan Hanım'ın günü vardı. Ancak Nurşen gitmek istemiyordu. Son günlerde kendini yorgun hissediyordu. İsteksizdi. Hanife, git hanımım diye zorladı. Nurşen'deki keyifsizliğe üzülüyordu. Gazi ile bakışmalarının kısmen farkındaydı. Ancak Nurşen'in bu konuda sıkıntı yaşadığını, kafasının karıştığını her nasılsa gözden kaçırmıştı. Günlere git açıl, biz de onları davet edelim diye zorladı Nurşen'i. Sonunda Nurşen, o pazar Nalan Hanım'ın gününe gitti. Dalgındı, kafası karışıktı. Eğer kendisini bırakırsa bir kara deliğe, bir kara kuyuya düşer gibi Gazi'nin içine çekileceğini, yok olacağını, hayatında ilk kez, belki de son kez edindiği varlığı ve huzuru kaybedeceğini hissediyordu. Elindekileri kaybetme korkusunun yanı sıra Gazi ile yakınlaşacak olsa bunun bir ahlaksızlık sayılacağına da inanıyordu. Nurşen'in gözünde evli bir erkekle birlikte olması ahlaksızlık değildi. Abdülrezzak'ın karısına karşı suç işlemiyor, Abdülrezzak'la birlikte Nuriye Hanım'ı aldatmıyorlardı. Çünkü imam nikahları vardı. Ancak Gazi ile ilişki kursa bu bir aldatma, ahlaksızlık olurdu. Bu nasıl bir mantıkta anlamak zordu. Ahlak ve mantık bazılarının kafasında ayrı odalarda otururdu. Salı öğleden sonra Nurşen, aynanın karşısında çok sayıda elbise denedi. Kilo aldığı için birçoğu olmuyordu. Sonunda bir tanesinde karar kıldı. Giyindi, süslendi. Nalanların villasına gitti. Elinde bir tabak kısır vardı. Metristepe villalarında 10 civarında çeşit hazırlanıyordu günlerde. Bir de gidenlerin her biri ev sahibine destek diye bir çeşit götürürdü. Kısır, dolma, kek gibi. Nurşen Hanife'nin yaptığı kısırı götürüyordu. Misafirler birer ikişer geldiler. Nurşen, Ayşe, Cahide, Sülün, Gülcihan, Türkan, Figen, Sabriye, Melahat. Hepsi çok şıktı. Üzerlerinde ünlü markaların, büyük şehirlerin, büyük AVM'lerinden alınmış pahalı elbiseler, çantalar, ayakkabılar vardı. Hanımlar toplantısında günlerde şıklığa her zaman önem verilir. Ancak özel bir toplantı olan metresler gününde şıklık her zamankinden farklı bir anlam taşır. Metresler ya eksikliğini duydukları bir şeyleri gidermek ya da kendi içlerindeki eksiklikleri örtmek için bir takım kılıflar, tunikler, döpiyesler, entariler, ayakkabılar, takılar, kolyeler, bilezikler, yüzükler giyinmişlerdi, takılmışlardı. Muhtemel ki üstteki güçlü ve lüks örtünme, içteki fukara yanı örtme gayretiydi. Misafir hanımların hemen tümü açık, frapan, hatta dekolteydi. Kolları, göğüsleri dekolteydi. Birçoğu ayak ayak üstüne attığında, ipek kumaştan elbiseler büklüm büklüm doğal kıvrımlarıyla geriye doğru kayıyor, bacakları birbirlerine sarılmış sarmallar gibi apaçık ve çıplak bir çehreyle ortaya çıkıyordu. Başlangıçta, "Nasılsın şekerim, nasılsınız?" türü rutin selamlaşmalar yapıldı. Nikahlı eşlerin günlerindeki klasik açılış cümlesi, "Nasılsınız, beyefendi nasıllar?" şeklindedir. Nedense metreslerin toplantılarında bu tür cümleler kurulmaz. Metresler birbirlerine "Beyefendi nasıllar?" diye sormazlar. Bu durumun nedeni belki metreslerin erkeklerine beyefendiliği yakıştırmamaları. Belki de onları kendilerine tam olarak ait hissetmemeleridir. Belki de asılı, nikahlı eşleri taklit eder duruma düşmemek için onlar tarafından sorulan bir soruyu sormazlar birbirlerine. Nasılsınlardan sonra Cahide, "Ayşe Hanımcığım, aranız açık diye duydum. Ne oldu?" "Vallahi bir süredir ciddi ciddi ayrılmayı düşünüyorum." Topluca bir "Aa!" yükseldi hanımlardan. Birkaç kişi "Allah saklasın" dedi. Türkan, "Yapma ayol, neyin eksik?" Nurşen, "Kötü mü davranıyor?" Ayşe, "Yıllardır yazın 10 gün, 5 gün denize, deniz kenarında bir yere gidelim diyorum. Götürmüyor." Türkan, "Kıskanıyordur kız seni. Öyle oran açık, buran açık, mayolu filan görünmeni istemiyordur." "Hayır hayır, ondan değil vallahi. Kardeşinle, yeğeninle istediğin yere git, denize git diyor. Ama ben onunla beraber gitmek istiyorum, gelmiyor." Nalan, mutfakla salon arasında mekik dokurken bir ara durup konuşmaya karıştı. "Ulu orta görünmek istemiyordur seninle. Aslında bizimkiler de öyle." "Bilmem valla. Ben kafayı taktım bu işe. Ona da söyledim. Ya olur ya ayrılırız" dedim. Sülün, "Ay Allah saklasın. Öyle deme kız. Nankörlük etme. Rabbimin gücüne gider." Nurşen, "Ayrılacağım deyince o ne dedi?" "Ne desin? Klasik medres muhabbeti işte. Çok seviyorum. Sensiz yapamam. Bu yaz işlerim yoğun filan. İşleri yoğunmuş. Karısına vakit ayırabiliyor ama. Sürün. Ay, işi çoktur kız. Üzme adamı. İki ev geçindiriyor, kolay mı? Neydi? Bahri'ydi değil mi adı? Evet, Bahri. Bahri deniz demekmiş. Denize götürmeyen bir Bahri. Kesin kararlıyım. Bu yazda götürmezse kesin ayrılacağım vallahi. Cahide, bak şekerim. Şimdi denize götürmüyor diye ayrılacaksın. İyi de ayrılınca yine gidemeyeceksin denize. Aa, bunu hiç düşünmedim ayol. Cahide, kendi götürmüyor ama kardeşini de gönderiyormuş mesela. Ayrılırsan imkanın olmayacak. Hiç gidemeyeceksin. Ayşe, böyle düşünmedim. Sürün, adam her şeyi veriyor, seviyor. Denizi de eksik olsun. Nankörlük etme şekerim. Allah nankörleri sevmez. Hem eskiden deniz mi vardı? Türkan, burası da güzel. Ağaçlık, ferah. Ama sürekli gökdağ. İnsan sıkılıyor sonuçta. Şu villaları deniz kenarına yapsalardı ne iyi olurmuş. Ayşe, alıyorlar hayatım. Deniz kenarında da alıyorlar ama deniz kenarında karılarını alıyorlar. Bize dağ dere. Sürün, buna da şükür. Kanaat edeceksin ki Allah daha fazla versin. Melahat, metres erkeğin karısının çocuklarının rızkına ortak olur diyor bazıları. Ne alaka? Herkesin rızkı kendine göre bu dünyada. Sürün, ilahi adalet var tabii. Herkesin rızkı eşit dağıtılmış. Türkan, eşit mi? Yok, eşit dağıtılmamıştır. Baksana, kimi zengin, kimi fakir. Sürün, eşitlik şöyle. İyilere çok dağıtılmıştır, kötülere az. Nurşen, yani iyiler zengindir, kötüler fakir. Öyle mi? Olmaz öyle şey. Ben misal, çocukken, gençken fakirdim. Şimdi halim vaktim iyi çok şükür. Eskiden kötü insandım da şimdi iyi mi oldum birden? Giderek gruplar belirdi salonda. 3-4 kişilik küçük gruplar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Melahat, iyi de insan sıkılıyor bu dağ başında. Bir tek televizyon, bir de gazete. Başka renk yok hayatımızda. Figen, ah hayatım, günlerce yolunu gözlüyorum bizimkini. Geliyor, Allah seni inandırsın, sürekli uyuyor. Hani uyandırmaya kıyamıyorum. Cahide, ay benimki de öyle. Sabriye, bizimki de böyle de eskidik galiba. O yüzden böyleler. İlk yıllarda 3 gün kalsa 3 gün 3 gece cin gibiydi. Dipdiri, dimdik her yeri. Figen, valla al birini vur ötekini. Hepsi böyle bunların. Ama biliyor musun? Ya doydu bunlar ya bıktılar. Cahide, ya da yaşlandılar şekerim bizim beyler. Sabriye, belki de biz yaşlandık kız. Baksana, habire kilo alıyoruz. Selülitlerimiz filan çıktı hepten. Figen, yaşlandık diye bunlar üstümüze metre tutmasınlar kız. Grup sokağa taşan bir kahkaha attı. Espri iyiydi. Bir başka grupta Sülün, Melahat, Gülcihan ve Türkan vardı. Sülün, benimki dine örfüne pek bağlıdır. Bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Kandilleri hep eşiyle geçirir. Hiçbir kandilde yanımda kalmaz. Gülcihan, benimki de cuma geceleri, perşembeyi cumaya bağlayan gece gelmez. Mutlaka karısının evinde olur. Türkan, niye ki? Sülün, cuma günü cumaya gidiliyor ya, bir önceki gece yalnızca nikahlı eşle yatılabilirmiş. Kitapta yeri varmış. Melahat, kim uyduruyor? Nerede kitapta yeri varmış? Sülün, ay öyle deme. Eskiden padişahlar da perşembeyi cumaya bağlayan gece cariyelerle yatmazlarmış. Yalnız nikahlı eşleriyle yatarlarmış. Melahat'ın canı sıkıldı. Fazla okumuş olmasa da akıllı, düşünen, azca olsa da bildikleri arasında bağlantı kuran, ortalama üzerinde sorgulayan bir insandı. Sülüne döndü. Hayatım, padişah cuma gecesi cariyelerle yatmadı diye kitapta var demek mi şimdi bu? Sonra biz cariye miyiz sevgilim? Kadınlar birbirlerine kızdıklarında ses tonlarından öfkeleri belli olmasın diye canım sevgilim türü kelimeler kullanırlar genelde. Melahat da Sülün'e sevgilim demişti. Sülün onun kızdığını anladı. Hafifçe telaşlandı. Öyle demek istemedim dedi. Melahat, hayatım, padişahlar perşembe günlerinin gecelerinde ertesi günü cuma namazı kılacağız diye cariyelerle yatmazlarmış. Niye? Cariyeler nikahsız diye. Cuma öncesinde zina yapmayalım diye. Oldu mu şimdi? Bu kendini kandırmak değil mi? Geri kalan 6 gece zina serbest mi? Bu konu Gülcihan'a karışık geldi. Onun dini eleştirdiğini zannetti. Olur mu abla, cuma önemlidir dedi. Türkan güldü. Gülcihan'cığım, sen konuyu anlamadın. Cuma'yı dini eleştirmiyor, başka bir şey söylüyor. Padişahları eleştiriyor. Melahat, şimdi şu. Padişah nikahsız cariyeleriyle yatarmış. İçlerinden biri hamile kalınca da çocuk nesepsiz doğmasın diye hemen imam nikahı kıyarlarmış. Cuma'ya gitmeden önce yalnızca imam nikahlı karılarıyla yatarlarmış. Şimdi biz cariye değiliz. Hepimiz imam nikahlıyız. Sizin beyler kandil gecelerinde, perşembe gecelerinde sizinle kalmıyormuş. Demek ki bizimle kıydıkları imam nikahlarını ciddiye almıyorlar. Bizi cariye sayıyorlar. Türkan, ay Melahat abla, haklısın valla. Sülün, ben yani böyle düşünmemiştim. Melahat, bakın kızlar, benimki denk düşerse perşembe gecesi de benimle kalır, kandil gecesi de. Ben onun ikinci eşiyim. O benim kocam. Siz de öyle sayın erkeklerinizi. Melahat 36 yaşındaydı. İlk evliliğinden 18 yaşında bir oğlu vardı. Oğlu Rıfkı Bey'e baba derdi. Araları çok iyiydi. Melahat Rıfkı Bey'i kocası sayar, Rıfkı Bey de bu akça bakça aydınlık yüzlü, taş vücutlu kadını sever, ona sen benim hem sevgilimsin hem karımsın derdi. Melahat, o benim kocam, oğlumun da babası. Ben onu kocam olarak görüyorum. Sesi kararlıydı. İlk eşinden ayrıldıktan sonra bir süre bir işçi sendikasında sekreterlik yapmıştı. Kararlı olmayı orada öğrenmişti. Ayrım sonu, sayfa 117.